Kat 3 Daire 5 Podcast ve olaylar gelişir. Levent Üstünbaş, Furkan Üstünbaş, Cem Anıl Gümrükçü. Her hafta sonu insanlar bit pazarında antika eşyalar arasında dolaşır, unutulmuş hikayelerin izlerini sürer ve nesneler üzerinden geçmişi hatırlayıp nostalji yaparlardı. Bir gün genç bir adam olan Can, bit pazarında gezerken dikkatini eski bir analog kamera çekti. Sol tarafında açılıp kapanan küçük bir ekranı olan bir el kamerasıydı. Hemen elini alıp ekranı açtı. Ancak kamera çalışmıyordu. Satıcı, pilinin bitik olduğunu, şarja takarsa çalışacağını söyledi. Zaten çok da düşük bir fiyat söylemişti. Can'ın merakı ağır bastı. Çalışmasa da içini açar bakarım diye düşündü ve biraz pazarlıkla tavuk döner parasına kamerayı satın aldı. Eve geldiğinde kamerayı kabaca sildi ve prize taktı. Hiçbir şey olmadı. Bir süre bekledi ancak ne bir ışık yandı ne de bir ses çıktı. ''Ne bekliyordum ki zaten?'' diyerek kamerayı öylece prizde bıraktı ve dışarı çıktı. Saatler sonra eve geldiğinde kamerayı çoktan unutmuştu. Akşam yemeğinden sonra bilgisayarın başına geçti ve arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Can oyun oynamaya dalmış ve saatte gece yarısını geçmişti. Bilgisayarın monitörü yükleme ekranını gösterirken bir süre kararmıştı. Bu sırada monitöre yansıyan mavi ışığı fark etti ve başını kameranın olduğu yere çevirdi. Kamera çalışıyordu. Açık bıraktığı yan ekranından çıkan mavi ışık duvara ve duvardan da monitöre yansıyordu. Can sevinçle kameranın yanına gitti ve elini aldı. Önce kayıt tuşuna basıp kamerayı mavi ekrandan çıkarmaya çalıştı. Ancak hiçbir şey olmadı. Ardından kamera üzerindeki tuşlara rastgele basmaya başladı. Ancak bir sonuç alamadı. Ne kadar uğraşsa da ekranın mavi ışığı sabit kaldı ve kameranın modu değişmedi. Biraz uğraştı ancak sonuç alamayacağını anladı. Ekranı sert bir şekilde iterek kapattı ve kamerayı prizden çekti. AFK olması arkadaşlarını kızdırmıştı. Can olan biteni anlattı ama oyunu kaybetmelerine sebep olduğundan arkadaşları pek de sakinleşmedi. Oyun gecesi de küçük bir gerginlikle noktalanmıştı. Can, ''Şu aptal kamera yüzünden durduk yere sinirimi bozdum.'' diyerek kendi haline güldü ve yatağa girdi. Uykuya daldı ancak gece bir cızırtı sesiyle uyandı. Gözlerini ovuşturarak odanın etrafına baktı ve karanlıkta duvara vuran titrek mavi ışığı fark etti. Bu durum Can'ı korkuttu. Çünkü yan ekranı kapatmıştı ve kamerayı nasıl bir açıyla koyduğunu hatırlamıyordu. Ama kameranın lensi tam da Can'ın yatağına dönük duruyordu. Endişeyle kameraya yaklaştı ve bir kez daha güç düğmesine bastı. Ancak ekran kapanmadı. Basılı tuttu ancak sonuç değişmedi. Ekranı çok sert bir şekilde şak diye kapatarak kameranın lensini duvara doğru çevirdi ve tekrar yatağa girdi. Sabaha kadar uyuyamadı. Ara ara başını kaldırıp kamerayı kontrol etti. Sabah ilk iş arkadaşlarına bildikleri bir tamirci olup olmadığını sordu. Kamera, tape ve VHS oynatıcılar gibi eski aletleri tamir eden bir dükkanın adresini aldı ve vakit kaybetmeden yola düştü. Tam da tahmin ettiği gibi eski bir iş hanının içinde darma duman vitrine sahip bir tamirci dükkanıyla karşılaştı. Dükkanın sahibi yaşlı bir adamdı. Can derdini anlattı ve kamerayı bırakıp dükkandan çıktı. Gece boyu arkadaşlarıyla internet üzerinden sohbet edip kamerayla alakalı çılgın teoriler uydurdular. Eğlenceli olsa da tedirgin ve merak içinde geçen gecenin ardından ertesi gün tekrar dükkanın yolunu tuttu. Tamirci kamerayı incelediğini, herhangi bir problem bulamadığını söyledi ve hatta kameranın bir kaydı olduğunu belirtti. Can, şaşkınlık içinde tamirciye baktı. "Kayıt mı?" diye sordu. Tamirci gülümseyerek cevapladı ve kameranın ekranından bir video oynattı. Videoda Can'ın iki gece önce oyun oynadığı anlar vardı. Can tedirginliğini belli etmemeye çalıştı ancak "borcum ne kadar?" diye sorarken kekeledi. Adam hiçbir şey yapmadığını söyledi ve para almadı. Can alnından ter damlaları süzülerek dükkandan çıktı. İlk bulduğu banka oturup görüntüleri izlemek için ekranı açtı. Ancak yine mavi ekran dışında bir şey yoktu. Hızlıca tamirciye döndü ancak dükkan kapalıydı. Yaşadığı şeyler bir korku filminin giriş kısmı gibiydi. Can daha fazla uzatmak istemedi ve kamerayı bir çöp konteynerine attı. WhatsApp'taki arkadaş grubuna olayları yazdı. Arkadaşları kameraya attığı için ona çok kızdılar. Böyle şeylerden çok korkan birkaç arkadaşı hariç geri kalanlar bu kamerayı kurcalamak ve bu gizemli mevzuyu uzatmak istiyordu. Arkadaşlarından biri, "Eve gidince kamerayı odada bulursan tam korku filmi olur işte," yazdı. Bunun üzerine beyin fırtınası ve şakalar havada uçuştu. Can eve gelip odasına girdiğinde kamera falan yoktu. Zaten ihtimal vermiyordu ama yine de rahatlamış hissetti. Gece yatağa girdiğinde konuyla alakalı WhatsApp sohbetleri telefon elinde uyuyakalana kadar devam etti. Sızıp kalmıştı ki gece bir cızırtı sesiyle uyandı. Başını kaldırıp baktığı anda kaskatı kesildi. Kamera ona dönük bir vaziyetteydi. Ekrandan çıkan mavi ışık duvara vuruyordu.
Herkese merhaba. Cem'i dinlediniz. Merhaba Furkan.
Merhaba abi.
Ne haber, nasılsın?
İyiyim abi, sen nasılsın?
İyiyim ben de. Bugün yine klasik, bizden beklenen klasik formatımızdan devam ediyoruz. Evet. Fakat bugün bir memorat falan değil. Daha önce de yaptığımız gibi bir creepypasta diyebilir miyiz Furkan bu öyküye?
Bence başka bir şey diyemeyiz. Sadece yani creepypasta diyebiliriz.
Tamam, o zaman öyle diyelim. Uzunca bir öykü oldu. Yani yaklaşık 7 dakikalık bir kayıt yaptı Cem. Umarım bunu özleyenlerin de hoşuna gitmiştir.
Evet evet. Yani bence beklentileri karşılar ya. Çok evet, uzun evet. Uzun bir Cem dinletisi var.
Ben genel olarak beğendim. Keyif aldım bu öyküden. Ve böyle deyip sözü sana bırakayım.
Öyküyü ben de beğendim gerçekten ama bana sadece şeyi hatırlattı. Niye sadece şunu hatırlattı diye girdim, anlamadım. Çünkü olumsuz bir şey söylemeyecektim halbuki. İlk bölümümüzü, bu formattaki ilk bölümümüz. Hatırlıyor musun?
Evet.
Video kaset.
Evet, evet, evet.
Sanki onun DVD. Evet, prequel'i gibi ya böyle.
Değil
ya
mi?
Tamam, tema tam olarak aynı değil ama bir yerden birbirine bağlanır yani biraz zorlasan. Bizi ilk bölümden beri takip edenler o yüzden bence hissedecektir benim hissettiğim şeyi. Ona göre şeyi daha az sanki. Korkutuculuk düzeyi bir tık daha az. Daha gerilimli bir hikaye gibi.
Evet.
Ama bence bir creepypasta için düzgün bir olay örgüsü var. Tutuyor böyle dinlerken, okurken içinde seni. Ve bununla birlikte şey, ya ben kameranın kullanıldığı hikayeleri çok seviyorum aslında şundan dolayı. Ya kamera aslında bugün içinde yaşadığımız dünyayı birçok anlamda görmemizi sağlayan araç ya.
Evet.
Ya şu anlamda Barcelona nasıl bir yer biliyoruz hiç gitmeden de. Ve bu temel olarak bir aslında ilk başlangıcı bu işin bir kamera, bir fotoğraf makinesine dayanıyor. O yüzden bence bu teknolojiyle paranormal olayların bir araya gelişinin en güzel noktalarından biri, bence kesişim noktalarından biri. Benim sadece o yüzden bile hoşuma gitti hikaye. Burada kameranın çektiği görüntülerin tam olarak ne olduğunu aslında görmüyoruz. Şöyle, evet, oyun oynarken çekiyor kamera. Onun farkındayız, onu biliyoruz. Ama mesela çocuğun o yaşadığı şok ve neyi gördüğünü söylemiyor. Bunu da bilmiyoruz. O şeyi de düşündürüyor insana. Hani acaba o an aslında olmayan bir şey mi kaydetti kamera? O an çocuğun deneyimlemediği gerçekten bir şey mi kayıt altına girdi diye düşündürüyor.
Ha, bana da şöyle gibi geldi. Bu hani hakikaten devam etmesi gereken bir öyküymüş gibi geldi. Yani bize bir öykünün işte başlangıç kısmı gönderilmiş gibi. Çünkü evet. Hani paranormal şey diyeyim, varlık ya da neyse, nesne.
Evet.
Şovuna daha yeni başlıyordu sanki. Çünkü hani çocuk ne gördüğünü saklıyor gibi, yani okuyucudan saklıyor gibi düşünmedim de ben. Ekstra bir şey görmedi. Sadece o işte tamircinin ona gösterdiği görüntü var. Onun dışında zaten mavi ekran dışında bir görüntü görmedi. Evet. Burada hani kameranın buradaki korkutucu unsuru şey, kendi kendine çalışması ve kapanmaması. Tuşlarının falan işe yaramaması. Hani daha çok böyle onun üzerinde. Yani dediğim gibi sanki buradan da hani doz arttırarak devam edecekmiş gibi bir şey izlenim bıraktı bende. Yani öyle yarıda kesilmiş evet. gibi hissettim.
Evet, aslında belki de şöyle bir şey var. O görüntüleri bir varlık çekiyor belki de. O kamerayı mesela bıraktığı şekilde bulmuyor. Aslında o kapağını kapatıyor ama açılmış olarak tekrar görüyor falan. Belki orada böyle ruhani bir varlığın şeyini görüyoruz hikayede. Temasını evet. hissediyoruz. Benim aklıma bir yerden o da geldi.
Elim bir şekilde aramızdan ayrılmış bir kameraman belki de.
Evet, olabilir. Şeydeki olabilir. Kameraman, Davutlu köyündeki.
Evet, doğru. Çocuğa mı bırakıyordu orada kamerayı? Öyle bir şey.
Çocuğa değil. Bırakıyor aynen.
Hikayenin şeyi de hoşuma gitti. Dili de hoşuma gitti Furkan. Ben hani böyle bu tarz, hani böyle creepypasta diyebileceğimiz tarzdaki uh-huh. öykülerin günlük konuşma dilini de ya da güncel terimleri olsun, işte günlük dilimizde söylediğimiz şeyler olsun, onları işin içine dahil ederek yazılmasını da seviyorum. Hatta kendi yazdığım bir öyküyle alakalı böyle bir olumsuz eleştiri almıştım. Şey diye, işte sosyal medyanın sığ dilinden kurtulamamış bir öykü gibi bir eleştiri hı hı. almıştım. Halbuki şuydu, böyle TikTok, Twitter fenomeni olmaya çalışan, hani Instagram fenomeni olmaya çalışan bir çocuğun ağzından yazılmış bir öyküydü o. Ben o olumsuz eleştiriyi şey gibi aldım. Ha, evet, demek ki becerebilmişim.
Evet, başarmışsın.
Düşünmüştüm. Bunda da var hani o tip şeyler. Bir de şey hoşuma gitti. Mesela öykünün başında şey diyor ya. Çalışmasa da içini açar bakarım.
Evet.
Mesela çok yani benlik bir hareket ki birçok kişi de öyledir. Yani bozuk bir alet varsa onun bir içini açıp bakmak... Evet. Hepimizin ilgisini çeken bir şey. Bir de asıl sence beni fetheden şey ne olmuştur? Öyküde diyor ki, söyleyeyim hadi, seni öyle. Uğraştırmayayım. Biraz pazarlıkla tavuk döner parasını satın
aldım. Doğru, evet evet.
Ben bilmiyorum, daha önce podcast'te söylemiştim. Mutlaka söylemişimdir. Büyük bir tavuk döner aşığıyım. Ama şey değil, soslu Hatay değil. Ya onu da severim de çok sevmem. Asıl sevdiğim klasik ekmek arası uh-huh. tavuk döner. Yani eğer ondan bahsediyorsa ucuza almış.
Ben de severim. Benzersiz bir lezzettir gerçekten.
Evet. Yeşil Taş Fırın. Lise 1'den beri gittiğim bir dönercim var Eskişehir'de. Ben lisedeyken bile çok eski bir dükkan olarak bahsedilirdi. Yılların uh-huh. dönercisi şeklinde bahsedilirdi. İşte yani 2000-2001 yılından bahsediyorum. Daha da yılların dönercisi. Evet. Severim ya. Seviyorum yani. Arada mesela böyle tavuk dönere laf falan ediyordur. Üzülüyorum.
Ben de çok üzülüyorum gerçekten ya. Yani haksızlık ediliyor. Çok büyük haksızlık ediliyor.
Evet. Kesinlikle öyle.
Ama sponsorumuz değil Yeşiltaş Fırın.
Yani keşke olsa.
Şey evet,
ha, gönülden olsa çok... sponsor evet. Evet. Yani şey, gönülden evet. yaparım reklamını yani.
Yaptın zaten.
Yaptım evet. Ya... Bunun dışında, ha, pardon lütfen. Sana bırakayım.
Ha, teşekkür ederim. Ya ben aslında dediğin şeye çok katılıyorum. Bu sosyal medyanın dilinin kullanılması ya da kameranın kullanılması. Kameranın şu anlamda hikayenin başrollerinden birinin kamera olduğu yapımları da ben çok severim. Çünkü şöyle bir şey var. Sosyal medya dili eleştirisi de bence çok yerinde değil. Yani buna karşı çıkmak genel olarak. Ya çünkü artık karşımıza çıkan bütün büyük korku yapımlarında bu filmler olsun, kitaplar olsun biz şeyleri görüyoruz değil mi? Modernizmin tüm kurumlarını okulda geçiyor, hastanede geçiyor, işte
Evet.
polis karakolu, karargah bunların hepsini görüyoruz. Yani bir yandan zombi istilası var ama bir yandan şey de var. Ordu da var hala. Yani askerler askerlik yapıyor anlamında demiyorum. Ordu dediğimiz kurumu da görüyoruz. O hala evet dağılmış, darbe görmüş ama bir kurum olarak varlığını sürdürüyor. Ya da işte çocuklar bir şekilde müfredatı değişse de okula gitmeye devam ediyor. Hastaneler bugün bildiğimiz hastanelerden çok farklı olmayan bir şekilde işleyişlerini sürdürüyor. Yani doktor var, işte sıra numarası alıyorsun bayağı, işte acili var, geliyorlar, müdahale ediyorlar falan. E bunları kurumları tamamen kullanırken araçları dışarıda bırakmak bana şey geliyor. Böyle anakronik bir durum oluşturuyormuş gibi geliyor açıkçası. Yani her şey var dünyada. İşte ne bileyim bir şey musallat olmuş ya da ne bileyim bir istila başlamış. Neyse artık o hikayenin konusu. E ama sosyal medya diye bir şey görmüyoruz mesela. Hala insanlar televizyon başına geçip oradan haber almaya çalışıyor.
Evet.
E oğlum niye kimse tweet atmıyor bir şey yapmıyor? Yani gerçekten yaşansa bu durum tweet atacağız bunu biliyoruz hepimiz.
Tabii ama artık onu kullanan da çok var ya. Yavaş yavaş değişmeye
Evet,
başladı
yavaş yavaş
aslında.
arttı. Bence o yüzden bu hikayenin o bahsettiğin dili gerçekten çok güzel. Yani korku hikayesi yaşanıyor diye niye şey olarak bilgi birikim olarak da mesela 1800'lere dönüyoruz ki tamam şey olarak dönsün hani her yer yıkılsın virane olsun tamam ya ama biz yaşadık bunları biliyoruz böyle şeylerin olduğunu onun üzerinden devam etmesi gayet normal bence.
Evet abi, yani mesela diyorum ya, işte 20 yaşında bir çocuğun ağzından yazıyorsan öyküyü
Evet.
ya da onun hikayesini anlatıyorsan o şekilde anlatırsın. Mesela ben geçen, hani onlar 20 değildi, daha küçük kuzenlerim işte böyle 15-14, o yaşta çocukların yanında muntazam dedim. Bilmiyorlardı mesela, baktılar yüzüme. Yani tamam, hani onu öğrenirler. O öyle çok şey bir kelime değil ama ya sonuçta değişiyor. Mesela öyküde bir yerde AFK diye bir şey geçiyor. O çocuklar muntazamı bilmiyorlar ama AFK'yı muhtemelen biliyorlar yani. Ha tamam, bu mesela şey olarak biraz fazla olabilir. AFK konusunda biraz fazla olduğuna ben de katılırım. Hani bu bir kitaba basılacak bir öykü olsa, hani o
Ha,
tarz bir
evet.
eser olsa, evet bence de olmamalı. Ama bu zaten internette okunacak, hani o şekilde tüketici, öyle bir kültür. Yani bu creepypasta denen şeyi bilen birisi için hiç acayip bir şey değil.
Evet,
Çünkü hani
kesinlikle.
creepypasta nedir? Hani böyle işte lise çağında bir, hani o yaşlarda bir gencin anlatısıdır aslında. Bir işte bir lanetten bahseder falan. Ve hani ilk çıkışı da şeydir ya bunun, bu maili 10 kişiye göndermezsen lanet seni de gelir bulur falan. Yani hani
Evet.
bundan böyle çok büyük bir edebi beklenti içine de girmemek lazım zaten.
Evet
Ya
evet
mesela
ya bunlar o şekilde
evet.
şeyler değil.
Ya burada da mesela hani onu açıkladım. AFK şey, ne away from keyboard. Yani
Evet.
bilgisayarın başında olmadığınız durumda söylenen bir şey. Mesela bir oyuna girdiğinizde, hani bilmeyenler için izah ediyorum. Dersiniz ki ben AFK olacağım bir süre. O işte sizin tuvalete, ne bileyim çay almaya falan, yani bir süreliğine bir yere gittiğinizi belirten bir şey. Ve hani hakikaten de o şekilde kızar arkadaşları da muhtemelen.
Tabii.
Neden bilgisayarının başında değilsin sevgili Can şeklinde demezler de bu yine mi AFK MK derler.
Evet.
Yani.
Evet.
Yani o şey geçti bana. Nasıl denir? Samimi ve gerçekçi buldum.
Evet, o açıdan bence hikaye gerçekten başarılı. Bir creepypasta'ya göre şey, dediğin gibi bir filmin giriş hikayesi olabilecek bir sekans aslında bizim okuduğumuz kısım.
Evet. Yani tam ben hep öyle algıladım. Bir de mesela bizi vurma sebebi, sen başta dedin ya, kamerayla ilgili olan
Evet.
hikayeler çok ilgimi çekiyor diye. Bu zaten hani bu son dönemde çok şey popüler oldu. Bu hani daha önce de bahsetmiştik, analog korku diye bir tür var. Ve hani bu tür bütün o gerilimini ve atmosferini diyeyim analog video görüntülerine dayandırıyor. VHS kameralara dayandırıyor. Onun o işte çapaklı, çok net olmayan görüntüsü, bazı renklerin patlaması, bazı
Evet.
renklerin karanlık, bazı görüntülerin haddinden fazla aydınlık olması, o yani baktığın şeye tam olarak hakim olamamak, o gizem duygusunu körükleyen bir şey. Yani şöyle, mesela bir işte gizemli bir orman videosu çekiyorum diyelim.
Evet.
Ben bu ormanı 4K bir kamerayla çektiğimde zaten her şey ayan beyan ortada. Yani bir oradaki görüntüyü durdurduğunuz an her şeyi görüyorsunuz. Ama işte hani bu bir VHS ya da böyle bu tarz bir el kamerasıyla çekildiğinde, mesela işte tam kamerayı çevirirken güneş patlıyor. Oradaki işte bir grup ağaç tamamen ışık altında kalıyor ve ne olduğu görülmüyor. Oradaki bir şeyi bir figüre benzetebiliyorsun. Karanlık için aynı şekilde aynı şeyler geçerli. Bir de abi şöyle bir şey vardı, hatırlar mısın bilmiyorum Furkan. Bu tip el kameralarında, bu
Evet.
yani bu öyküdeki de tahminimce 2000'lerin başı el handycam ekolünden bir
Evet.
kamera. Çünkü yandan böyle şeyi açılıyor, ekranı açılıyor falan. Abi o kameraların büyük çoğunluğunda gece görüşü vardı.
Ha. Bak ben
Yeşil
o
yeşil
kadar edinmiyorum
çekerdi
bunu.
böyle. Tabii, o kendinden atmosferli bir şeydi. Biz Ömer'de vardı Sony Handycam. Giderdik şeye, işte böyle ormanlık yere falan. Orada çekerdik onu ve şey bayağı yeşil yeşil çekerdi. Ve böyle kendinden korku filmi çekmiş gibi hissederdik kendimizi. Yani o hani şey büyük bir avantaj atmosferi yaratma anlamında.
Evet. Peki sen hikayedeki şey ne olduğunu düşünüyorsun? Bu ana öğenim mi diyeyim ya da nereye gittiğini düşünüyorsun? Ne hikayesi sence bu?
Bence şöyle abi, bu kamera ona sahip olan kişiye bulaşan bir lanete sahip. Garip bir cümle
Hmm.
olmuş olabilir. Yani
Yo, it follows
şöyle,
diyorsun.
bu gibi bu çocuk, aynen, bu çocuk bit pazarında alıyor bu kamerayı ve artık bu kamera o çocuğa bulaşıyor diyeyim. Ve olay da şu, bu çocuğun hayatını belli noktalarda kayıt altına alacak. Çünkü yaptığı şey o. Oyun oynarken kayda giriyor. Gece kayda giriyor. Ve bir şey de yapmadı henüz. Gerçi daha hikayenin çok başı ama
Evet.
bence bir süre daha bir şey yapmayacak. Ve yani şu da olabilir. Belli bir zaman sonra çocuk, Can bu görüntüleri izleyecek ve orada farklı varlıkların da olduğunu fark edecek gibi de olabilir. Bu en klişe olan olur herhalde. İlk akla gelen olur.
Benim
Bak,
aklıma da
heh,
ha
tamam.
sen
Bir
devam et
teorim
ya.
daha var. Hayır hayır. Bir teorim daha var. Sen söyle, ben ondan sonra söyleyeyim.
Benim aklımda da iki teori vardı. Biri bu senin dediğin. O yüzden tekrarlamayacağım söylediklerini. Ama diğerinde de ortaklaşacak mıyız bakalım? Uzaylı.
Peki neden uzaylı?
Çünkü burada şey görmüyoruz biz. Klasik bir musallat durumu yok şu anlamda. Çünkü bu tip musallatlar biliyorsun sen çağırınca gelir. Yani senin aktif bir rolün sonucu kendine bulaştırırsın aslında. Ya da biri sana musallat eder, biri büyü yapar, bir şey olur. Şimdi burada nesne bir kere çok şey bir nesne. Teknolojik bir nesne ve bir şeyin kontrolü altında. Belli ki bir gücün kontrolü altında çalışıyor. Bu hikayede biz hiç şey görmüyoruz. Nasıl anlatayım? olan her şey kameranın hareketleriyle ilgili. Yani kamera kendi kendine açılıyor, kendi kendine ışığı aktif oluyor, bir yerleri çekmeye başlıyor, bir yerler yansıyor. Yani sanki biri kamerayı bizzat kullanıyor. Mesela kapıların açılıp kapanması, hızlı hızlı işte pencerelerin kendi kendine açılması, evde bir yerlerin yerle eksen olması falan gibi bir şey değil. Planlı bir biçimde senin az önce dediğin gibi o çocuğun hayatından belli kesitler çekiliyor. Demek ki o çocuğun hayatından belli kesitlerin çekilmesi ve bir yere aktarılması lazım.
Ha, yani çocuk bir denek diyorsun yani.
Evet.
Olabilir. Bu benim teorimi de destekleyen bir teori. Yani çocuğa bulaşma sebebi de bu olabilir. Yani bir kamera bırakalım dünyaya.
Evet.
Ve rastgele bu kameraya kim sahip olursa onun hareketlerini gözlemleyelim. Biraz da şüpheleneceği şeylere de sebep olalım. Bakalım ne gibi reaksiyonlar verecek. Olabilir ama sen konuşurken bir şey daha geldi benim aklıma. Yani biraz mantık hatası olacak ama bu kameranın üzerinden iletişim kurmaya çalışıyor olabilirler mi?
Yani olabilirler aslında, birbirini çok yanlışlayan şeyler değil.
Ha yani.
Bir yere bir şey, bir haber verilmesi gerekiyor. Bir durum raporu gönderilmesi gerekiyor belki ara ara. Ve bu kamera da o işlevini yerine getiriyor olabilir.
Yani kameranın içinde bir parça var. Zamanında
evet.
Bu tip işlere bulaşmış bir ufolog tarafından özel olarak modifiye edilmiş bir kamera. Ve bu sayede dış dünya ile bağlantı kurabiliyor. Bence çok güzel bir hikaye olur bu. Bu şekilde devam ederse.
Evet, mümkün. Çocuk seçilmiş kişi de olabilir. Yani çocuk belki direkt olarak ona zarar verme amaçları yoktur da. Belki zaten abi, başından beri bu çocuğun merkezinde olması gerekiyor hikayenin.
Evet, o da olabilir ama zaten şunun dışında şöyle bir şey var. Yani çocuk seçilmiş kişi değilse bile çocuk ve arkadaşları zekiler. Bak bu anlamda bir tık yenilikçi bir öykü. Genelde başrol ve etrafındaki arkadaş grubu gerizekalı oluyordu. Hani bayağı burnunun ucundaki bir şeyi evet. Dahi fark edemeyecek noktada korku filmi karakterlerine alışkınız ya da korku öyküsü karakterlerine evet. Alışkınız. Gerçi bunu da neden böyle olduğunu aslında bir bölümümüzde gayet mantıklı şekilde anlatmıştık. Hani
ha, evet.
Siz evde bir kapı çarpsa ya da bir şey olsa hemen evimi terk edersiniz. Hatta benim bizzat yaşadığım bir müzik kutusu olayından evet. Bahsetmiştim.
Evet.
Ama ona rağmen bu öyküde hoşuma giden şeylerden biri de bu oldu. Daha önden gidiyor karakterler farkındaysan. Yani bu ihtimalleri konuşuyorlar. Ya bir korku filmi gibi, bu nasıl iştir? İşte hani
evet.
WhatsApp konuşmaları yazmıyor tabii ama hani onu kafanda tahmin edebiliyorsun ne olduğunu. Ve mesela en son şeyi de diyorlar yani. Eve gidince kamerayı odada bulursan tam korku filmi olur işte diyor.
Ha,
bir
evet.
Arkadaşı mesela. Bu bayağı önden gidiyorlar yani. Daha avantajlı durumlar ve hakikaten çocuk eve gidip kamerayı buluyor. Ve bu yüzden hani çok çabuk ya beyler bir şey yapmamız lazım şeklinde bir karar alıp hemen bir harekete geçmeleri çok daha olası.
Evet. Evet.
Çünkü hani normalde şöyle beklerdin. Çocuk böyle bunları yaşardı, anlatırdı, inanmazlardı. Ya önce çocuk da bir sallamazdı, sonra anlatırdı. O inanmazlardı bilmem ne. İlla böyle hani bir 6-7 kişilik arkadaş grubundan en az 3 tanesi feci şekilde can verene kadar kimse ya acaba bu kameradan olabilir mi demezdi. Normalde böyle akması lazımdı. Ama burada belli ki çocuklar şey diyorlar, biz buraya işte atıyorum 5 kişi geldik, 5 kişi çıkacağız diyorlar. Öyle bir
evet.
Tavırları var. O da hoşuma gitti benim öyküyle alakalı olarak. Fiziksel evet, olarak bir araya gelmiyorlar ama WhatsApp üzerinden evet. İyi bir iletişimleri var yani.
Evet, evet.
Tamirci de tam kafamda canlanan bir tamirci oldu. Çünkü yani eski kamera, VHS falan tamir eden bir dükkan. Gerçekten böyle karman çorman.
Evet, öyle görünür.
Annemin deyimiyle çıfıt çarşısı gibi bir dükkan olur.
Ya ve orada bence hani
burada da öyle.
Hikayeye bir ekleme yapmalıydık biz ya, müdahale edip. İçeriden Piz hocası. senin de aklına ya. Piz hocası çıkmalıydı ya bir yerden.
Evet.
Çünkü
hakikaten olurmuş.
Tam onluk bir mekan ya.
Öyküyü yazan kişi o şekilde devam ettirsin.
Evet, Piz hocasının hikayeye bir şekilde dahil olması gerekiyor. Evet. Piz hocanın Piz hocasının gençliği.
Sonu da böyle ortada bırakıyor Furkan. Tam hani bir şey yaşanıyor ve punchline anında bitiyor. Aslında şey gibi bir bakıma, hani hem böyle bir filmin girişi gibi, bir yandan da dizi bölümü gibi de olmuş bak.
Bir yandan da kısa film gibi. Short of the Week'te falan yayınlanıyor.
Evet evet. Zaten çok var biliyor musun? Ben bir baktım. Hani böyle fotoğraf makinesiyle ilgili, kamera ile ilgili hani var neler var yani. Olduğunu biliyordum da zaten. Neler var acaba bir izleyeyim diye. Yani bitiremedim ya. Bayağı var.
Evet evet.
Yani çeşitli işte kameraya çekiyor. Başka bir olmayan bir kişiyi ekliyor görüntüye. Yok flash patlayınca gölge görüyor. Ya akla gelebilecek her şeyi çekmişler.
Evet.
Öykü de var bu arada. Yine kamera ve fotoğraf makinesi konulu. Bayağı bir creepypasta öykü de var. Türkçe içerik de var. Çeviri olanlar da var. Var yani, çok var. Evet. Sevilen, tutan bir şey. Bu ara tutan bir konsept.
Evet, benim aklıma Shudder geliyor ilk.
Ha Shudder, evet şey. O da şey filmlerden. İlk versiyonu işte Uzak Doğu, Japon filmi. Hı hı. Hatta o sanırım Malezya falan mıydı ya, öyle bir şey. Tayland mı?
İkinci versiyonunda bir Japonya mevzusu vardı sanki. Amerikalılar bir iş için Japonya'ya gidiyordu.
Yok, ilki de öyle zaten. Tokyo'ya mı ne gidiyorlar da. Yapımcı hani yönetmen anlamında demiştim ben. Ya zaten şey, Amerikan versiyonu işte şey gibi ya. Halka gibi. Garez gibi. Hani o zaten dönemdaşı. İşte o dönem Japonya'dan iyi korku filmleri çıkıp onların Amerikan versiyonunu çekiyorlardı. Bunun da orijinali 2004. Amerikan versiyonu da yani 2010'dan öncedir yine.
Tabii, büyük ihtimalle.
Fena
ama
film değildi.
Netflix'e gelmişti bir sene önce falan. Hala duruyor mudur bilmiyorum. Evet. Hatta şeyde konuşmuştuk biz ya, haftalıkta.
Ha doğru, evet evet konuşmuştuk. Hatırladım şimdi. Fena film değildi ya. Biraz dram yönü falan vardı.
Evet, o bizim yani senin o şeyin en başında söylediğin, bu bölümün en başında söylediğin sanki işte işini bitirmemiş bir kameraman şeyini hissettiren bir filmdi.
Evet doğru, evet.
O huzursuz ruh şeyi vardı o filmde.
Yakın zamanda çıkan Polaroid diye bir film var Furkan. Ona hiç böyle denk geldin mi?
Yok.
YouTube'da bile bulunabiliyor o film. YouTube'da altyazılı halde bulunuyor, dublajlı halde bulunuyor. Çünkü yani şey, hani çeken de bunu niye peşine düşeyim ki diye düşünmüş olabilir. Açıkçası yani ben de çekseydim çok peşini kovalamazdım diye. Hele bir ellerin yanıp tutuşma sahnesi var ki evlerden ırak. Ya aslında konu fena değil. İşte yine bir Polaroid makine var. Bu hani yani bilmeyenler için anlatayım. Bu hani hemen altından böyle fotoğraf çıkıyor. Sonra böyle sallıyorsun sallıyorsun netleşiyor makineler var ya, onlardan. İşte sonra fotoğrafı çekilenler ölmeye başlıyor sırayla gibi bir film. Bir gölge var falan yani, ama bence çok çok bol vaktiniz varsa izleyin. daha fazla şey yapmam ya, tavsiye etmem ya. O zaman diğer teorimi de söyleyeyim mi Furkan?
Söyle.
Son teorimi.
Evet.
Abi,
zamanı geldi.
Şöyle de olabilir. Bir korku öyküsü, özellikle de bir creepypasta öykü bu şekilde bitmez ama bu çocuğa bir şeyler musallat olmuş olabilir. Ve çocuk bunun farkında yani farkında değildir. Ve kamera çocuğun hayatından kesitler çekerek çocuğu uyarmak istiyor olabilir. Yani kameranın amacı iyi çıkabilir. Yani mesela öykünün devamında çocuk sürekli kameradan kurtulmaya çalışır, kurtulamaz. İşte atıyorum mesela şöyle bir şey devam edebilir. Yakar mesela kamerayı çatır çatır. Sonra ertesi sabah bir uyanır, kamera öylece duruyor aynı yerinde. Bunu çekiyor falan. Sonra ne bileyim mesela şöyle bir şey olabilir. Tam çocuğun başına böyle gelip karabasan gibi bir şey çökecekken kamera flash patlatır ve o varlık flashın ışığından etkilenip kaçarak gider. Yani kamera koruyordur çocuğu aslında gibi. Biraz zorlama olmuş olabilir bu ama. Yani hani böyle bir iyi bir paye de verebiliriz sanki. Hani ona da çıkabilir bu öykünün sonu gibi geldi bana.
Evet, güzel düşünmüşsün aslında ya. Öyküyü de çok daha girift hale getirir.
Evet evet, hatta yani son ana kadar kamerayı kötücül varlığın kontrolünde bir şey zannederken o işte son plot twistle birlikte aa bak sen görüyor musun
evet
derken yazılar çıkmaya başlar. Ama ben evet. Bunu film olarak çektim farkındaysan.
Evet.
Öyle oldu.
Evet, o zaman kaldı mı söylenecek bir şey?
Ya benim kalmadı abi söyleyeceğim bir şey. Yani bayağı da didikledik de öyküyü diye düşünüyorum. Evet. Ki zaten hani çok da uzatmak da istemiyorum açıkçası. Sen de hani ne düşünüyorsun bilmiyorum ama. Çünkü Cem'in okuduğu kısım uzun zaten.
Evet.
Hani çok da yorucu bir kayıt da olmasın dinleyenler için. Yani bu benim söyleyeceklerim bu kadar.
Şeye yönelik bir bölüm oldu. Baştaki hikayeden etkilenip ondan korkmak isteyenler için biraz uygun bir bölüm.
Evet. Dinleyicilerin isteklerini çok dikkate evet. alan bir podcast'ız. Ve buna özen gösteriyoruz. Aslında bizim için de iyi oluyor. Hani madem konusu açıldı biraz ona da girelim. Bize böyle söyleyin, şöyle yapın, böyle yapın. Biz bunları göz ardı etmiyoruz yani. Ve bize böyle öyküler de gönderin. Böyle anonim kalmak da isteyebilirsiniz. Evet. Bu hakkınıza da kesinlikle saygı duyuyoruz. Ama derseniz ki benim öykümü okuyun ama benim adımı da geçirin. O da olur. Hiç problem değil. Seve seve.
Evet.
Yani böyle bu haftalık da bu kadar. O zaman.
Evet.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Kat 3 Daire 5 podcast'i dinlediniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.